Ayrım 13.
Adalılar bugünlere dek herhangi bir sorunla karşılaşmadan yaşamışlardı, yaşayabilmişlerdi. Belki de deprem korkusunun içlerine sindirdiği bir geçicilik duygusuyla ilişkiliydi bu. Bu büyüme ise korktuklarının tam tersiydi. Korktuklarının da beklediklerinin de. Olmayacağı umuduyla yaşadıkları, yüzyıllardır olmamasına bakarak belki de içlerinden kimseciklere söylemeye kendilerinde yürek bile bulamadan olmayacağına artık yavaş yavaş inanır oldukları, daha doğrusu olacağına artık pek inanmadıkları parçalanmanın, ufalmanın tam tersi. Korktuklarının başlarına gelmeyeceğine yavaş yavaş kanıkmaya başladıkları bir sırada ne var ki böyle bir kanıkmanın ancak şimdi farkına varabiliyorlardı. Uslarının köşesinden geçirmedikleri bir şeyle karşılaşıyorlardı. Çifte düş kırıklığı gibi bir şey. Yüzyıllarca tasarladıkları yıkıma karşı çeşitli önlemler düşünebilmişken şimdi ancak çılgınca bir iş önerebiliyorlardı. Daha birkaç gün önce kendi parasını ortadan kaldırmak için bulduğu çözümden de saçma, delice bir çözüm. Ama bunları böyle düşünebilmesi, adaya gezmen olarak gelmiş, istediği anda çıkıp gidebilecek durumdaymış gibi düşünebilmesi acı bir şeydi. Gidecek değildi, döneceği bir yer yoktu. Ama adanın görülmedik, düşünülmedik bir yoldan yıkıma. Hem niye yıkım olsundu? Bu yeni duruma uyarlanmayı niçin kimse düşünmüyor gibiydi? Belki gerçek yıkımın nedeni bu olacaktı. Ama bu düşüncesini ortaya atmak, dile getirmek... Atabilirdi biraz sonra bir araya gelindiğinde. Böyle düşünülmedik bir yoldan yıkıma gitmesi kendi içinde bir bitim olacaktı. Bir hiç olum. Hem de kendine yakıştıracağı çeşitte. Yeniden bir araya geldiklerinde söz istedi. Düşüncesini ortaya koydu. Beklenebilir büyümenin durup durmayacağı anlaşılabilirdi. Eşi görülmemiş bir doğa olayı karşısında insanın bu olaya uygun olmayan bilgilerle bir çözüm yolu bulmaya çalışacağı yerde... Büyüyen canavarlaşan hayvanlar, duygusu azalan, daha önemlisi yaşamanın ölçüsünü yitiren insanlar geçip gidiyordu gözünün önünde. Bu olayı inceleyip ona göre ona uygun bir önlem bulabilmesi. Gürültü düşüncesini bile bastırdı. Gençlerin olağanüstü çabasıyla bu gürültü dindiği zaman işittiklerine inanmak istemedi. Öğretmen olarak da başarı kazanamamış olduğu belliydi artık. Öğrencileriydi karşısındaki gençler. Bir kez herkes kazı işinden yanaydı. Bunu böyle bilmesi gerekti. Ayrıca adanın yazgısına bu kadar ilgisiz kalabilen bir yabancı gerisini işitmek bile istemedi. Her şeyini bırakıp sırtındaki gömlekle denize açılmak. Gene de büyüyen topraklar işletilebilir, deniz yoluyla alışverişimiz nitelik değiştirebilir. Hem uzmanlar da iki gün sonra... Bu çırpınışı da sert seslerle kesildi. Ya çıkıp gidersiniz ya da şimdi dediklerimize uyar her işi teker teker yaparsınız dendi kendisine. Gitmeyeceğini bildirdi. İlk işi uzmanlara tel çekmek olacaktı. Gelmeleri istenmiyordu. Adanın sorununu adalılar kendi kendilerine çözmüşlerdi bile. Ondan sonra da kazı işinin düzenlenmesine katılacaktı öğretmen. Kabul etti. Niçin kabul ettiğini düşünmek bile istemedi. Hava kararmadan önce adanın iskelelerini, en önemli üç koyunu, karaların büyümesinin en tehlikeli olacağı yerleri kazarak açacak, büyümeyi önleyecek, kazıcı postaları örgütlenecekti. Beşer kişilik bu postalar, üçer saat çalışacak, bu üçer saatlik nöbetler sabaha dek tutulacaktı. Ertesi sabah kazıcılar dinlenirken, balıkçılar kolayca balığa çıktı, un getiren gemiler kolayca yanaşıp yükünü boşalttı. Sucular suları yeniden taşıyabildi yukarılara. Ada canlandı. Delikanlılarla öğretmenler yönetici kurulun toplantı yerinde boş kalan sandalyeleri bir köşeye ittiklerinden daha rahat oturuyorlardı eski kurula oranla. Kazı işini ortaya ilk atan öğretmenin böbürtüsünden geçilmiyordu. Bulunan önlemin sonucu sevindirici olduğundan adanın öbür işleriyle uğraşmak istediler. İki saat sonra o işler de bitti. Akşam üzeri yeniden toplandıklarında ada halkının duyduğu memnunluğu dile getiren temsilcileri kabul ettiler. Sonra o gece kıyıları kazacak postaların sayısını artırıp daha önce büyümüş olan yerleri de kazdırmaya karar verdiler. Üçüncü günün sabahı yönetici kurul üyeleri toplantı odasında adanın büyümesine karşı kazanılan utkunun haberini getirerek temsilcileri beklediler. Kimse gelmedi. Öğleye doğru işlerini bitirdikten sonra canları biraz sıkın dağıldılar. ne ki işitip öğrendikleri aradan bir saat bile geçmeden onları yeniden bir araya getirdi. Kazıcı postaları artırıldığı için adada gündelik görevlerini yapanlar azalmış, işler aksamıştı. Ada halkının tümünü bir araya getiren toplantıların yapıldığı kumla kumlalıktan çıkmış koca bir ova olmuştu 3 gece içinde. Orada kazıcı çalıştırılmamıştı çünkü. Bu duruma bakıp çiftçilik yapalım, daha kazançlı olur diyerek oraları sürmeyi önerenler çıkmıştı. Önce bunu söyleyenlere bu aklı kimin verdiği tartışıldı. Öğretmeni suçladılar, gözdağı verdiler. Böyle işler yaparsa cezasının büyük olacağını söylediler. Ama çeşitli nedenlerle olacak pek sert çıkmak da istemiyorlardı ona besbelli. Üstelik epey tartıştıktan sonra bu toprağa işleme işinin düşünülmeyecek ancak başkasının kışkırtmasıyla usa gelecek bir şey olmadığını kendileri de kabul ettiler. Ama tarla sürecek yerde kazıya gitmenin şu sırada çok daha önemli bir ödev olduğunu kurul adına resmen bildirildi. Bu girişim de önlenmiş oldu. Denizden dönen balıkçılar, çevredeki adalardan balıkçı motorlarının kaygı verecek ölçüde adalarına sokulduğunu anlattılar o akşam. Bunda da şaşılacak bir şey yoktu. Ada genişledikçe öbür adalara yaklaşıyordu. Yönetici kurul işlerin çatallaştığını anladı. Gece gündüz çalışılması, postaların 24 saat iş başında bulunacak biçimde örgütlenmesi kararlaştırıldı. Adanın günlük işleriyle görevli olanların sayısı elden geldiğince azaltıldı. 3'er saatlik nöbetler 6'şer saate çıkarıldı. Bu çeşit bir yoğun çalışmanın yoruculuğu içinde gündelik işler biraz aksasa da hoş görülürdü bu. Yönetici kurul üyelerinin düşüncelerinde yanılıp yanılmadıklarını anlamaya vakit bulamadı. Ada bu kez gündüzün de büyümeye başladı. Okulların şimdilik tatil edilmesini isteyenler kuruldaki öğretmenler oldu. 8 delikanlı da vakit harcanmasını önlemek üzere bütün tepelilerin kıyılarda kurulacak çadırlarda kalmasını istediler. Hizmetler böylece kolaylaştırılmış olacaktı. 4 gün sonra kazmaların yetersiz kaldığı anlaşıldı. Öğretmenlerden biri bir makine çizmişti. 10 kişinin 3 saatte kazdığı yer kadarını bu makine 1 saatte kazabilecekti. Eldeki olanaklarla şimdilik bu makinelerden ancak 3 tane yapılabilecekti. Bunun için de 3 gün süreyle 29 kişinin günde 12'şer saat çalışması gerekecekti. Makinelerin yapımına girişildi. Kazılan toprakların, kayaların denize dökülmesi elbette söz konusu değildi. Baştan beri belliydi bu. İlk günlerde kazı topraklarını sandallara yükleyip açık denize dökmeye denemişlerdi ya, başa çıkamayacaklarını anlayınca adanın arkasına kimsenin oturmadığı kayalık yerlere taşımaya başlamışlardı bu toprakları. Şimdi çalıştıkları yerlerden başlarını kaldırıp baktıklarında hiç bilmedikleri, tanıyamadıkları çizgiler görüyorlardı çevrelerinde. Her yerde büyüyen toprak yığınları vardı yalnız. Çalışma koşullarının katılığı başka önlemlere girişilmesini gereksiz kılıyordu. Yönetici kurul işlerin düzenlenmesi dışında sert kurallar koymak zorunda kalmamıştı. Ama 12. günün sabahı yayımlanan genelge epey şaşırtıcı oldu. Ada üzerinde her çeşit eşeysel ilişki yasaklanıyordu. Durum düzelinceye dek nüfusun artmaması gerekirdi. Besbelli bir şeydi bu. Ama ondan da önemlisi, ondan da ivedi olanı, adalıların 6'şer saat aralıkla günde 2 kez 6'şer saatlik kazma nöbetleri tuttuğu bir zamanda, hazla, eşeysel yorgunlukla güçlerini azaltmamaları, dinlenme saatlerini harcamamaları, eşeysel ilişkilerin yüksek anlamlı bir iş yapanları alçaltan gevşeticiliğine kendilerini kaptırmamaları gereğiydi. Bu genelgenin yarattığı tepki de pek anlaşılamadı. Evlerde, odalarda iki insanın bir araya gelmesi zaten çok güçleşmişti. Uyuyanları nöbet saatlerinde uyandırmak için ya çok küçük çocuklar ya da çalar saat görevlendiriliyordu artık. Günlerini, işleri, kazılarıyla 6 saatlik uykuları arasında bölüştürmekten adalıların hepsi bitkin duruma düşmüştü. Makineler yapılıp bitirildiğinde onları kıyıları kazmakta kullanmaktansa kıyılara doğru yürüyen kazı toprağı yığınlarını biraz olsun daha gerilere itmekte kullanmanın daha usulca olacağını anladılar. Öyle de yaptılar. Kazdıkça kazıyorlar, artık çevrelerine bile bakacak zaman bulamıyorlardı. Hoş çevrelerinde yığılan topraklar yüzünden nöbetleri bittiği zaman da pek uzaklara gitmiyor, iş yerine yakın bir yerlerde kıvrılıp uyuyorlardı. Yılan topraklar yüzünden çevrelerini isteseler de göremiyorlardı artık. 14. günün sabahı makinelerden biri gene de kıyıya indirildi. Eskiden yalı boyunda duran ilk sıra evler onun da yardımıyla yıkıldı. Günlerdir yapılan gözlemler, birilerinin gözlem yaptığı söyleniyordu hep. Kimlerdi bu birileri? Bilse bilse yönetici kurul üyeleri bilebilirdi bunu ancak. Yakınındaki kazıcılardan başkasını gören, görebilen kalmamıştı çünkü. Günlerdir yapılan gözlemler, büyümenin en çok yalı boyu yani eski yalı boyu evlerinin önünde görüldüğünü ortaya koymuştu. Öyle deniyordu. En çok orası kazılmalıydı o halde. Evlerin yıkılması çalışması sürdürüle dursun, tepenin toprak yığınlarıyla erimeye iyice yüz tutmuş çizgilerinin oralarda öbür iki makinenin korkunç gürültüsü yeri göğü tutuyordu. O günün akşamına doğru seslerin yavaş yavaş bir buğu, bir sis ardından geliyormuşçasına azaldığını fark eden kazıcılar bir an işlerini bırakıp çevrelerindeki yığınlara güç bela tırmandılar. Güneşin altında makinelerin tam hızla çalışmakta olduğunu gördüler, şaştılar. Ancak 2-3 saat sonra karanlık basarken kulaklarının neredeyse sağırlaşmış denecek ölçüde ağır işittiğini anlayabildiler. Gürültüden olacak dediler kendi kendilerine, işlerine baktılar. Tam bir sessizlik içinde çalıştıklarının farkına vardılar ertesi sabah. Demek duvar gibi sağırdılar artık, yığınlar büyüyordu. Arkadaşlarının çalıştığını gösteren tek im bu olabilirdi bundan böyle. Sağlarına sollarına baktıklarında ancak bunu görebildiler. Nöbetleri bittiği zaman yemek yemeye gidiyorlardı uykuya ya da eski iş yerlerine yakınsalar adanın öbür işlerini görmeye gitmeden önce. Mutfak çadırları kurulmuştu belli aralıklarla. Eski iş yerlerinden uzakta çalışanlar zaten kazıdan başka iş görmüyorlardı. Postalar arada bir değiştirilebiliyordu hala. Ama şimdi toprak yığınlarının arasında yollarını bulmak, mutfak çadırının yerini şaşırmamak gitgide güçleşiyordu. Yiyecekleri de azaldıkça azalıyor, tatsız mı tatsız oluyordu günden güne. İş saatleri artırılmıştı, postaların nöbet değiştirmesi ancak kağıtta kalıyordu. Kazı işi konusunda verilen, nasılsa postalara ulaştırılabilen yazılı yönergeler dışında kimsenin kimseyle görüştüğü, görüşmeye vakit ya da güç bulduğu yoktu artık. Daha hızlı çalışmalılardı, böyle isteniyordu kendilerinden, daha çok çalışmalılardı. Kazdıkları yerlerde uyuyup dinlenecek, sonra yeniden işe koşacaklardı kendilerini. Artık yollarda harcanacak vakitleri kalmamıştı. Yiyeceği de küçük çocuklar getirip dağıtacaktı çalışma yerlerinde. Bunlar yazıyla iletilen yönerge haberlerin sonuncusu oldu. Radyoyla da buna benzer bir haber verildiğini işitenler yalnız radyo evi görevlileriydi. Onların kulakları baya baya işitebiliyordu hala. Ama adada sağır olmamış kaç kişi kalmıştı bunu kimse bilmediği için günde birkaç yayın gene de yapılıyordu. Sağırlıklarının üçüncü gününde tepenin kıyıya doğru en dik yamacıyla indiği yerde çalışan postada kazma makinesini işleten adamlardan biri çarpılmış gibi yere yığıldı. Kalpten öldüğü anlaşıldı. Yalı boyu evlerini yıktıktan sonra buraya çekmişlerdi makineyi. Hem makine işletiliyor hem kazmacılar çalıştırılıyordu burada. Ancak ölüm halinde ne yapılacağı yönergeyle belirtilmiş bulunduğu için o postadakiler şaşkınlaşmadılar. Arkadaşlarını hemen yakınlarındaki bir toprak yığınına iyi kötü gömdüler. Kazma sallamaktan bir an geri kalmamak için içlerinden birini makinenin başına geçirdikten sonra hemen işlerinin başına döndüler. Yemeği getiren küçük kız gelinceye dek çalıştılar. Bir adamın eksildiği haberi onunla iletildi. Akşama doğru o posta ikinci nöbetine girerken eksilen adamın yerine öğretmenlerden biri geldi. Yönetici kurul üyelerinin de artık kazı işinde çalışması gerektiğine mi karar verilmişti, yoksa başka bir şey olmuştu da öğretmeni mi yollamışlardı, pek merak etti o postadaki adamların hepsi. Ama bir şey sormadılar, sormakla, öğrenmekle geçirecek vakitleri yoktu. Öğretmen 3 gün önce adanın arkasında kazı topraklarını yığdıkları kayaların bu ağırlığa dayanamayarak çatlayıp denize doğru yıkıldığını, eskiden bir yanı kayalığa gelip dayanan tepenin en üstündeki mahalleyle de ortasındaki okullarla da çöktüğünü, pek çok insanın öldüğünü, toprak altında kaldığını anlatmadı adamlara. Adayı yukarıdan bir bütün olarak görebilecekleri yere ham topraklar yüzünden, göçük yüzünden artık ulaşılamıyordu. Yönetici kurul postalara dağılarak hem çalışmak hem kıyıların durumunu yakından incelemekten başka çıkar yol göremiyordu. Üyelerin kıyıların durumunu gördükten sonra bir araya gelip gelmeyecekleri bile kararlaştırılmamıştı. Ama öğretmen bunu da anlatmadı onlara. Zaten konuşup anlaşmak sağlıklarından ötürü pek güçleşmişti. Yönetici kurul üyeleri de sağır olmuştu öbürleri gibi. Yemeklerini getirecek kız o akşam gelmeyince pek merak etmediler. Belki biraz gecikecekti. Belki de kendileri vaktinden önce acıkmışlardı. Hava kararıncaya dek çalıştılar. Yapacak başka bir işleri yoktu görünürde. Kız gelmeyince yanlarında taşıdıkları torbalardan yedek kumanyalarının ilkini alıp yediler. Hava iyice kararınca da uyumanın daha usluca bir iş olacağına karar verdiler, yattılar. Gün ışırken öğretmen dayak yemiş gibi her yanı sızılar içinde uyandı. Ortalıkta keskin bir yaş toprak kokusu vardı. Kazmasına sarıldı hemen. Yemek getirecek birileri hala gelmiyordu. Nerede olduğunu bilmediği bir mutfak çadırını aramaya çıkmak. Ona da üşeniyordu. İkinci yedek kumanyasını çıkarıp yedi. Toprak yığınlarının biçimi değişmişti bir gece içinde. Yerken dalgın dalgın bakınıyor, çevresinde sürekli hızlı bir değişikliğin farkına varıyordu. Ama kesinlikle şurası ya da burası değişmiş diyemiyordu kendi kendine. Ne kadar da yorgundu böyle. Sabahtan beri ayakları suyun içindeydi. Niye uyandırılmadığını merak bile etmemişti. Ama kazmasını birkaç kez salladıktan sonra farkına vardı ki postasındakilerden hiçbiri görünürlerde yoktu. Çevresindeki toprak yığınları sürekli olarak biçim değiştirmekteydi ama büyümüyordu. Burasını kesinlikle söyleyebilirdi. Bir iki yığını dolandı, altlarından çıkan tek tük kazma uçlarıyla iki üç çift ayaktan başka bir şey göremedi. Hepsi toprağın altında kalmıştı arkadaşlarının. Sessiz filmleri anımsıyordu. Bir daha, gençliğinde kaçırmadığı sessiz film toplu gösterilerini. Musiki'nin olsa olsa insanları sağır olmadıkları yolunda uyarmakla yetindiği gösterileri. Kayalık yıkılırken kulaklarına hiçbir ses gelmemişti ya, herhangi bir sarsıntı da duymamışlardı. Neden sonra haberleri olmuştu olaydan. Buradaki göçük de ister istemez sessiz olacaktı ya, sarsıntısız olmuştu anlaşılan. Üstelik burada sarsıntı duyulmaması yadırganacak bir şey değildi. Ham topraktı bu alt yanı. Ben niye toprağın altında kalmadım ki diye düşünmek istedi. Bunun nedenini bulmaya çalıştı. Üşendi sonra. Kazmasını sağlayacaktı o kadar. Güneş yükselmişti. Kolunda güç kalmamıştı artık. Günlerden biri yoksa saatlerden biri mi demeliydi kestiremiyordu. Düşünmeye vakit bulamamıştı. Şimdi dinlenip düşünebilirdi işte. Toprağın altında kalmamıştı. Besbelli. Topraklar denize doğru yıkılmıştı çünkü. Öbürleri kıyıya yakın yerlerde uyuyup kalmış olsalar gerekti. Öyleydi de galiba. Gözünün önüne getirmeye çalıştı onların son görünüşünü. Kendi ise az geride bir yığının üstünde kıvrılıp yatmıştı. Gün ışırken ışıktan uyanmamıştı zaten. Ayakları ıslanmıştı da ondan kendine gelmişti. Şu anda bileklerine dek suyun içindeydi. Toprak yığınları hızla eksiliyordu sanki. Uyku sersemi gözlemlediği değişiklik buydu işte. Su basıyordu ortalığı. Kaygı, korku çeşidinden bir duyguya kapılıp kapılmayacağını düşünebilecek ölçüde yorgundu hala. Denizden uzaklaşmaya, yavaş yavaş ilerleyen sudan kaçmak için ham toprak yığınlarına doğru yürümeye çalıştı. Yürüyüşünün kolaylığına bir parça şaşmakla yetindi. Yürüyordu ama deniz de ardından geliyor gibiydi. Büyüme durmuştu demek. Kazı işinin amacına ulaştığı, belki de bu amacı aştığı anlaşılıyordu. Yorgun yorgun gülümsedi. Durduğu yerden adanın bütün kıyısını görebiliyordu şimdi. Çepeçevre. Tepedeydi demek. Artık kalmadığını sandıkları tepede. Toprak yığınlarının çöktüğünü, devrildiğini, eridiğini görebiliyordu artık her yanda. Su durduğu yere yaklaşıyordu hızla. Kayan toprakların altından çıkan üstü düz bir taş çarptı gözüne az ilerisinde. Gitti, taşın üzerine oturdu. Bir ımızganma içindeydi. Sular gidip geliyordu çevresinde. Gelip gidip çekildikçe de taşın çevresindeki topraklar ufalanıyor, dağılıyordu. Bir takım paralar belirdi ansızın dalgacıkların içinde. yüzüyor, uzaklaşıyorlardı. Ağzının bir ucunda burkulma, kıvrılma gibi bir şey duydu. Belki de kendi paralarıydı bunlar. Birkaç hafta önce gömdüğü paralar. Hoş, başkasının da olabilirdi ya. Bir daha kıvrıldı ağzının ucu. Dizleri suyun içindeydi şimdi. Çevresinde uçsuz bucaksız, neredeyse kımıltısız bir su uzayıp gidiyordu. Su beline çıktığında da kımıldamadı.